İç yüzü ve perde arkasıyla Avrupa çıkmazı, Erol Manisalı.
Ayrım 2.
Soğuk savaş bütün şiddetiyle sürüyordu. Türkiye'deki füzeler tamamen Amerika'nın inisiyatifindeydi. Ve sınırdaki ülke Türkiye, Batı'nın bu bölgedeki jandarması konumuna gelmişti. 1964'teki bir olay Türkiye'nin Batı'ya güvenini sarstı. ABD Başkanı Johnson, Türklerin Kıbrıs'ta katledilmeleri karşısında müdahale etmek isteyen Ankara'yı tehdit ederek durdurmuştu. Bu, Batı'ya karşı Türkiye'nin savaş sonrasında geçirdiği ilk şoktu. Batı'ya güven sarsılmıştı. Ayrıca para yardımı da gelmiyordu. Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında önemli bazı yatırım projeleri için anlaşmalar yapıldı. İskenderun demir-çelik tesisleri ve Seydişehir alüminyum tesisleri bunların başında gelir. Ancak iç yapı tamamen Batı'ya bağlıydı. Türkiye'nin iç işlerinde Batı egemen durumdaydı. Bu arada 1960'lı yıllarda Türk işçileri de Avrupa'nın yolunu tutmaya başlamışlardı. Türkiye ile Avrupa arasında yeni bir köprü oluşuyordu. Batı Avrupa ekonomik olarak kendini toparladıkça Türkiye'nin Batı Avrupa'ya olan bakışı da değişmeye başladı. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya Türkiye'nin ekonomik ilişkilerini geliştirdiği ülkelerin başında geliyorlardı. Türkiye'de bir yandan ABD'nin doğrudan etkisi hakim bulunurken Avrupalılık ya da Avrupalı gibi olmak halk arasında çekiciliğini artırdı. Türk halkı için Avrupa artık hayal edilen bir yerdi. Batı Avrupa'nın ekonomik ve kültürel etkisi her alanda hissediliyordu. Türk halkında yaratılmış olan hayal dünyasını Avrupa süslüyordu. 2. Bölüm. Avrupa'dan Türkiye'ye bakış. 1. Tarihi perspektif içinde Avrupa'nın Türklere bakışı. Avrupa için Türkler tarih boyunca doğudan gelen bir tehdit olarak algılanmışlardır. Avrupa bölgesindeki topluluklarda Hristiyanlığın benimsenmesinden sonra Asya'dan Avrupa'nın doğrusuna ve içlerine gelenler, Hristiyanlığın etkisiyle düşmanlığın ve farklılığın ve daha da keskinleştirdiği bir biçimde algılanmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kuruluş yıllarından hemen sonra, Balkanlara geçen ve burada yerleşen Türkler ise Avrupa bölgesinde yaşayan Hristiyanlar için, Müslüman Türk tehdidi olarak değerlendirildi. Balkanlarda Müslümanlığı kabul eden topluluklar Türk olarak değerlendirildi. Avrupa'daki devletler için Türkler din başta olmak üzere tamamen farklı bir topluluk olarak görüldü. Türkler ve Osmanlı bir tehdit olarak algılanmıştır. İstanbul'un Türkler tarafından fethedilmesi Avrupalı Hristiyanlar için bir felaket olarak görüldü. Osmanlı İmparatorluğu'nun güçlü olduğu 16. ve 17. yüzyıllarda imparatorluk Orta Avrupa'ya kadar egemen olmuş ve buraya damgasını vurmuştu. Avrupa'daki yaygın Türk düşmanlığına rağmen Avrupa devletleri arasındaki ihtilaflar ve savaşlar bazı Avrupa devletlerinin Osmanlı İmparatorluğu ile iyi ilişkiler içinde bulunmasına yol açtı. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu askeri ve siyasi bakımlardan çok güçlü konumdaydı. Bazı Avrupa devletleri de bu güç karşısında karşı koyamadıkları için iyi ilişkiler kurdular. En azından açık bir düşmanlık sergilemediler. Hatta Osmanlı İmparatorluğu'ndan yardım istemek zorunda kaldılar. Ancak esas itibarıyla Türkler Asya'dan doğudan gelen Müslüman bir tehdit idiler ve Avrupa'nın Asya ile olan bütün kara ticaret yollarını kapatmışlardı. Bugün Viyana'daki Ulusal Müze gezildiğinde Viyana'ya kadar dayanan Türklerin nasıl algılandığı daha açık olarak görülür. Osmanlı İmparatorluğu güçlü olduğu asırlar boyunca Orta Avrupa'ya kadar girip Osmanlı sınırlarını Avrupa devletleri aleyhine genişleten bir düşmandı. Müslüman olarak da Hristiyanlığı tehdit ediyordu. Asya ile kara ticaret yolları Avrupa'ya tamamen kapanmıştı. Aynı tarihlerde bazı Avrupa devletleri kapanan ticaret yollarını deniz yolu ile aşmak için Amerika'ya ve yavaş yavaş da Asya'nın güneyine ve doğusuna ulaşmışlardır. Türkler Avrupa'da fetihler yaparken Avrupalılar da Osmanlı'nın karayolu ile yaptığını deniz yollarını kullanarak gerçekleştiriyorlardı. Türklerin Osmanlı'nın güçlü olduğu asırlarda Avrupa'da algılanışı Avrupa'ya yabancı olan Asya'dan gelen Orta Avrupa'ya kadar giren Müslüman bir tehdit biçimindeydi. 14. yüzyılda güçlü bir biçimde başlayan bu algılama son 600 yıla damgasını vurmuştur. Avrupa kültürünün ve Avrupa Hristiyanlığının günümüze kadar izleri silinmeyen bir parçası olmuştur. Finliler ve Macarlar da Asya'dan gelmelerine karşın Hristiyanlığı benimsemişler, Osmanlı'ya oranla daha küçük topluluklar olarak Avrupa içinde kabul edilmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu Avrupa devletleri için dini, ekonomik, askeri, siyasi ve kültürel bir tehdit olarak görüldü. 600 yıl boyunca Avrupa edebiyatında, müziğinde, resminde ve diğer kültürel öğelerinde Türkiye'ye karşı düşmanlığın izleri çok yaygın olarak ortaya kondu. Avrupa'da yayınlanan tarih kitapları da bunu açıkça ortaya koyar. Ancak bu 600 yıl içinde Türklerin Avrupa'da varlığını sürdürmeleri önemli sosyal ve kültürel kaynaşmalara da yol açmıştır. Osmanlı İmparatorluğu geri çekildikten sonra bile imparatorluğun kalın çizgileri Balkanlarda ve Orta Avrupa'da varlığını sürdürmüştür. Buna rağmen bugün özellikle Orta ve Batı Avrupa'nın Türklere bakışında 600 yıldan gelen yoğun birikim etkilerini hala sürdürmektedir. Üstelik Türkiye Müslüman bir ülkedir. Son 600 yıl içinde Avrupa'yı doğudan tehdit eden iki ülke vardır. Ruslar da Türkler gibi algılanmışlardır. Ancak Rusların Hristiyan, Ortodoks olmaları Avrupa'nın Ruslara olan yaklaşımını Türklerden farklılaştırmıştır. 2. Birinci Dünya Savaşı sonrası ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı. Birinci Dünya Savaşı'nda kaybedenler tarafında bulunan Osmanlı İmparatorluğu, galip Avrupa devletleri için artık topraklarının paylaşılacağı bir konumdadır. Üstelik bu bölge, petrol ve ticaret yolları yüzünden ekonomik ve stratejik değeri çok büyük olan bir coğrafya üzerindedir. Osmanlı İmparatorluğu parçalanmıştır. Toprakları İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Ruslar, Yunanlılar ve diğer Balkan ülkeleri tarafından paylaşılmaya başlanmıştır. Atatürk'ün Anadolu'da başlattığı Türk Bağımsızlık Savaşı, Avrupa'nın hiç beklemediği ve hesap etmediği sonuçlar doğurur. Birinci Dünya Savaşı'nın galip devletleri işgal ettikleri Türk topraklarından geri püskürtülmüşlerdir. Yunanlıların Batı Anadolu'yu işgal girişimleri ise mutlak yenilgileriyle sonuçlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923'te kuruluşu ardından 1924'te imzalanan Lozan Anlaşması ile Avrupa devletleri artık istemeden de olsa Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını kabul etmek zorunda kaldılar. Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekleştirdiği siyasal, sosyal ve ekonomik devrimler Avrupa'da ve dünyada hayranlıkla izlendi. Dünya genelinde özellikle sömürge durumunda bulunan az gelişmiş dünyada Anadolu devrimi güçlü Avrupa'ya karşı Türklerin kazandığı zafer bir umut ışığı oldu. Avrupa'nın güçlü devletleri içlerini sindirememelerine rağmen Türkiye Cumhuriyeti'ni kabullenmek zorunda kaldılar. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Atatürk Türkiye'sinin başarısı emperyal Avrupa devletlerine karşı tek örnek olarak dünya siyasal tarihindeki yerini aldı. 1923-1938 döneminde Atatürk'ün başında bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti karşısında Avrupa için Türkiye saygı duyulan bir ülke konumunda bulunuyordu. Atatürk Türkiye'si Avrupa devletleri ve Sovyetler Birliği ile ilişkilerini karşılıklılık esasına göre yürütmüştür. Bugünkü gibi Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı tek yanlı dayatmaları kesinlikle söz konusu olmamıştır. Atatürk Türkiye'si Balkanlar ve Orta Doğu'daki ülkelerle ilişkilerini geliştirerek Avrupa ve Sovyetler Birliği ile olan ilişkiler için güç elde edebilmiştir. Atatürk'ün ölümünden sonra başlayan İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye, Avrupa'da savaşan ve iki taraf arasında dengeyi koruyarak savaşın dışında kaldı. Bu dönemde Türkiye, savaşan tarafların kendi saflarına çekmek için çaba gösterdikleri bir ülke konumunda bulunuyordu. 3. İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye-Avrupa ilişkilerinde Avrupa'nın bakışı. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte iki bloklu bir dünya ortaya çıktı. Batı ve Doğu blokları. Daha önce de açıklanan nedenlerle Türkiye Batı bloğu içinde yer aldı. Savaş sonrası Avrupa'nın ve ABD'nin Türkiye'yi Batı bloğu ve Avrupa'nın siyasal sınırları içinde kabul etmesinin Avrupa bakımından temel gerçeklerin şunlardır. A. Türkiye Doğu bloğuna karşı bir kanat ülke görevini görecekti. En stratejik coğrafyanın üzerinde bulunuyordu. Türkiye'nin Avrupalılığının kararını ABD verdi. B. Türkiye Avrupa'ya yardım programının Marshall yardımı kapsamı için alındı. C. Türkiye NATO içine alınarak Sovyetler Birliği'ne karşı Avrupa savunma sistemine dahil edildi. D. Türkiye bir Avrupalı ülke gibi Avrupa Konseyi'nin üyesi yapıldı. Diğer Avrupa kurumlarına da dahil oldu. Cumhuriyetin başından beri gerçekleştirilen devrimler Avrupa ve Batı değerlerine yakın değişikliklerdi. Bu yeni yapılanma Avrupa devletleri tarafından Orta Doğu'daki diğer ülkelerden farklı ve daha Avrupalı bir devletin ortaya çıkmakta olduğu değerlendirmesine yol açtı. Ancak Türkiye'nin savaş sonrasında Avrupa ve Batı şemsiyesi altında tutulmasında en önemli etken, iki bloklu dünyada Türkiye'yi Batı bloğu içinde tutmak amacıydı. Çünkü Türkiye Batı çıkarları açısından çok stratejik bir coğrafyada bulunuyordu. Sovyetler Birliği'nin varlığı Avrupa'yı ve Amerika'yı, Türkiye'yi Avrupa savunma sistemi içinde tutma sonucunu doğurmuştur. Eğer dünya iki blok haline dönüşmeseydi, Türkiye Avrupa ve Amerika tarafından Avrupa sınırlar ve kurumları içine alınmazdı. Dolayısıyla o tarihlerde Türkiye'nin Avrupa içine kabulü, Avrupa bakımından siyasal, tarihsel, ekonomik ve kültürel sürecin doğal bir sonucu değildi. Askeri ve stratejik nedenler öndeydi. Lozan Konferansı sırasındaki tartışmalar ve değerlendirmeler göz önüne alındığında bu gerçek daha açık olarak görülür. 4. 1960'lar ve 1970'lerde Avrupa'nın bakış açısı. 1960'lar Doğu ve Batı blokları arasında Soğuk Savaş'ın en yoğun olduğu yıllardır. Batı bloğu ve NATO içindeki Türkiye AB, AET açısından da stratejik ve ideolojik olarak yanında tutulması gereken bir ülke konumunda bulunuyordu. AB, AET, Ankara ile 1963'te Ankara Anlaşması'nı imzalarken Türkiye'yi karşı bloğa itmeme, yanında tutma amacını güdüyordu. 1957'de kurulmuş olan AET, kendi geleceğini henüz tam olarak göremiyordu. AET'nin gelişme seyrine göre ve dünyadaki değişmelere göre yön verilecek bir oluşum söz konusuydu. Bu belirsizlikler içinde Türkiye'nin ve Yunanistan'ın AET'nin ortak üyeleri, Associate Member, yapılmalarında bir sakınca yoktu. Türkiye içeri alınmıyor, ortak üyelik ile bir bakıma AET'nin ilgi ve nüfuz alanı içine sokuluyordu. Bu oluşum Türkiye'de de Avrupa perspektifinin canlı tutulmasına yardımcı olacaktı. Öte yandan Batı Avrupa üzerinde o tarihlerde büyük etkisi bunun ABD'de Brüksel'i Türkiye'yi Avrupa himayesi ve şemsiyesi altında tutmasını stratejik nedenlerle destekliyordu. AET'nin Türkiye'ye bakış açısına soğuk savaş koşulları tam anlamıyla damgasını vurmuştu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batı Avrupa kurumları içinde yer almaya başlayan Türkiye'nin AET'ye ortak üye yapılması Brüksel açısından bu bağlamda algılanan bir gelişmeydi. Nihayet Türkiye ortak üye statüsündeydi. AET ve Batı Avrupa ileri yıllardaki iç ve dış gelişmelere göre yeni değerlendirmeler yapabilir, Türkiye hakkında kesin kararını ileride verebilirdi. Türkiye 1970 yılında AET ile katma protokol adı altında 1963 Ankara Anlaşması'nın devamı niteliğinde kapsamlı bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma 1963'ten bugüne kadar Türkiye ile AB arasında Türkiye'nin de çıkarlarını koruyan tek kapsamlı anlaşmaydı. Ancak daha sonra AET, AB bu anlaşmanın Türkiye lehine olan hükümlerinin kaldırılmasını sağlıyordu. Bunlar içinde 1986'ya kadar İç gücü dolaşımının serbest olması en önemli olanıydı. 1980'li yıllarda dünyanın ve Avrupa'nın hızla değişmesi ve 1985'ten itibaren Doğu ve Batı bloklar arasındaki yumuşama Avrupa'nın, AT'nin Türkiye'ye bakışını da değiştirmeye başladı. Öte yandan B Almanya'ya 1960'lı yıllardan itibaren başlayan Türk işçi gücü başta F Almanya olmak üzere Batı Avrupa ülkelerinde Avrupa'nın Türkiye'ye bakışını hızla değiştirmişti. Türkiye'nin kırsal alanından F Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine giden insanların Batı Avrupa'dan çok farklı bir sosyal ve kültürel özellikte oldukları bu ülkeler tarafından yoğun bir biçimde hissedilmeye başlandı. F Almanya'da ilk tepkiler daha 1978-1979 yıllarında görülmeye başladı. Bu yıllarda F Almanya'da Türkler ile ilgili olarak hazırlanan raporlar Türkiye'ye karşı tutumun ve bakış açısının hızla değişmesinde etkili oldu. 1980'li yıllarda Batı Avrupa bir taraftan ekonomik olarak hızla gelişiyordu, yavaş yavaş refah toplumu olmuştu. Öte yandan soğuk savaş koşulları ortadan kalkmaya başlamış, Sovyetler Birliği değişme süreci içine girmişti. 1985'te ABD ile Rusya silahların sınırlandırılması ve azaltılması konusunda anlaşıyorlardı. Avrupa'nın doğudan tehdit algılaması ortadan kalkıyordu. Bu arada 1960'larda başlayan, 1970'lerde yoğunlaşan Türk iş gücü ve Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa'da Türkiye hakkındaki bakış açısını hızla değiştiriyordu. Türkiye artık AT, AB içine alınması imkansız bir ülke olarak algılanmaya başlanıyordu. Türkiye Avrupalı olmayan dışarıdaki bir ülke olarak bakılmaya başlanmıştı. Zaten bu nedenle 1987'de Ankara hükümeti tam üyelik için başvurusunu yapmaya hazırlanırken Brüksel Ankara'ya başvuruyu yapmayın diye talepte bulunuyor. Bunun için Ankara'ya temsilcilerini gönderiyordu. Üstelik o tarihlerde başvuruda bulunan ülkeler açısından ekonomik ölçüler esas alınıyordu. Bugün olduğu gibi siyasi koşullar bulunmuyordu. 5. 1990 sonrasında Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı. 1989'da Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle Avrupa'da yeni bir dönem ve anlayış başladı. 1990 sonrasında Avrupa'yı hem çevre ile ilişkilerinde hem de dünya içindeki konumunda değiştiren faktörler şunlar olmuştur. 5.1. Avrupa için Sovyetler Birliği'nden askeri ve ideolojik tehdit algılaması ortadan kalktı. Avrupa artık kendi ekonomik, siyasal ve kültürel kimliğini dış tehdit ve dış baskı unsurlarından soyutlanmış olarak ele alıp değerlendirebilecekti. Soğuk Savaş döneminde Avrupa'nın üzerinde Sovyetler Birliği'nin olduğu kadar ABD'nin de baskısı ve güdümü söz konusuydu. Avrupa 1990 sonrasında bu iki baskıdan birden kurtulmuş oluyordu. Avrupa bir bakıma kendine geliyordu. 1992 arasında Avrupa'daki gelişmelere baktığımız zaman şunları görüyoruz. Avrupa, Avrupalılarındır görüşü öne çıkmaya başladı.
Ayrım sonu.